Ayrım 2.
Kaza diye kılınan namazlar kılınmamış namazların yerine geçmez. Ancak yeni namaz kılmış olur, o da sevaptır. Güzeldir. İmam Gazali, namazların kazası konusunda ısrarlı davranan fakihleri eleştirirken şöyle yazıyor. Namazın edasına ilişkin mutlak emir, vakti geçen namazı kaza etmenin vücubuna, gerekliliğine kanıt olmaz. Namazın bir başka vakitte kılınması bir başka namazdır. Kazadan söz etmek için ya bağımsız bir kaza emri yahut da üzerinde icma edilmiş bir kıyas gerekir. Böyle bir şey yoktur. Ama fakihler bunun aksini ileri sürerek namaz kıl emrinin vakti geçen namazı kaza et emrini de içerdiğini ileri sürerler. Gazali El-Menhul 120-121 21. Namazın iftitah tekbirinde kadınlarla erkekler neden ellerini farklı kaldırırlar? İftitah, açış, giriş tekbirinde erkeklerin ellerini kulak hizasına kadar, kadınların ise omuzları hizasına kadar kaldırmaları dinin bir emri değil, geleneğin bir uygulamasıdır. Kadınlar orada da erkeklere nazaran kısık ve çekingen bir harekete zorlanmışlardır. İftitah tekbirinde ellerin şuraya veya buraya kadar kaldırılması diye bir zorunluluk yoktur. Ellerin kaldırılmasında kadın erkek ayrımı da yoktur. İsteyen ellerini istediği şekilde istediği yere kadar kaldırır. Hatta sadece Allahu Ekber diyerek hiç ellerini kaldırmadan da namaza girilebilir. İmam-ı Azam Allah'ı tekbirin sözcüklerle kayıtlı olmadığını, iftitah tekbirinde Allah'ı başka bir sözcükle de, örneğin Allah Rahman, Allah Kerim, Sübhanallah ve vesaire diyerek veya bunların Türkçesini söyleyerek anabileceğimizi söylemektedir. İmam-ı Azam'ın düşüncesine göre tekbir emrini veren Müddessir suresi 3. ayetten maksat ille de ekber sözünü kullanmak değil. Allah'ı bir biçimde yüceltici lafızlar kullanmaktır. Bunların namazın esası vahyi özellikleriyle bir ilgisi yoktur. Zaten bunlar mezhepten mezhebe değişen uygulamalardır ve hemen tamamı namazı zorlaştırıp içinden çıkılmaz hale getirmekten öte bir işe de yaramamıştır. Düşünün bir kere, iftitah tekbiriyle yani namaza girerken söyleyeceğimiz iki kelimelik bir cümle ilgili şartlar, hak mezhepler sayılan ötekiler neden batıl? Hanefilikte 20, Şafiilikte 15, Malikilikte 10, Hanbelilikte 9'dur. Bakınız, Abdurrahman el-Ceziri, El-Fıkıh, Alel Mezahibil Erba. 1. cilt 200-206. Daha ilginç bir şey, Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilikteki şartlar arasında iftitah tekbirinin Arapça alınması da vardır. Daha namaza girmek için elleri kaldırmaya 15-20 şart koyan ve daha ilk adımda Arap olmayanları dışlayan bir anlayışın namaza ve namaz kılanlara iyilik yaptığını söylemeyi akla ve Kur'an'a saygısızlık sayarım. Hazreti Peygamber'in namaz kılmayı öğrenmek isteyen sahabilerini bu işi birkaç dakikalık bir zaman içinde hatta çoğu kez ayaküstü öğrettiğini onun hayatını anlatan eserlerden öğreniyoruz. Kur'an'ın öğrettiği namaz işte budur. Peki, toplam şartları yaklaşık 500'ü bulan ve bazı anlatımlarla 300-400 sayfalık bir bahis oluşturan geleneksel namazla Peygamberimizin anlattığı namaz nasıl olur da aynı namaz olur? Ve geleneğin anlattığı bu öğrenilmesi ve uygulanması başı başına bir ihtisas isteyen sözde namazı kılmak kaç kişi için mümkün olabilir? Tüm insanlığın, tüm zamanların ve mekanların dini olan İslam'ın böyle bir ibadet emrettiğini söylemek, Kur'an dininin evrensellik, fıtrata uygunluk, sadelik ilkeleriyle çelişmez mi? Tam bu noktada değerli fakih dostum, Diyanet İşleri Başkanlığı Danışmanı Ali Akın'ın anlattığı ibret dolu bir olaya değinmek istiyorum. Almanya'nın Hannover kentinde bir bayan, Kur'an'ı okuyarak Müslüman olmuş. Bunun ardından civardaki bir Müslüman din yetkilisine gidip, dinimin ibadet ve uygulamalarını öğrenmek istiyorum. Bana bir kitap önerin ricasında bulunmuş. Yetkili de bu hanıma Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali adlı o kocaman kitabını önermiş. Alman hanım, geleneksel fıkhın katı, kuralcı ve hurafeci kitaplarından biri olan bu İlmihali okumaya başlamış. Bir süre sonra kitabı kendisine veren kişiye gelerek, "Ben Kur'an'ı okuyarak Müslüman oldum ama eğer dinimi bu kitaba göre yaşayacaksam ben bunu yapamam. Bunca kuralı yerine getirerek ibadet etmem mümkün değil. Allah'a yakarmayı böylesine aşılmaz şartlara bağlayan bir dinin yaşanabileceği kanısında değilim. Ben tekrar eski dinim olan Hristiyanlığa dönüyorum," demiş ve yeniden Hristiyan olmuş. İşte uydurmacı, hurafeci, kılı kırk yarıcı geleneksel fıkhın İslam'a kazandırdıklarına ünlem küçük bir örnek. Özetlersek, iftitah tekbirinde korunması gereken, toplayıcı bir ibadet olan namazın girişinde Kur'an'ın "ve Rabbini tekbir et, müddessir 3" emrini yerine getirmektedir. Ellerin şöyle veya böyle kaldırılması, hatta kaldırılıp kaldırılmaması namaza hiçbir zarar vermez. Peygamberimiz bu tekbirde ellerini çok değişik şekillerde kaldırmıştır. Bu kaldırış biçimi kişinin o andaki ruh haline bağlı olarak değişebilir. Bunu kurala bağlamak din olarak değil, uygulamada birlik olarak anlam ifade edebilir. Ancak bu kurala uymamak namazın sağlığına etki etmez. 22. İbadet, namaz ana dilde olmalı diyorsunuz. Almanya veya diğer ülkelerde ana dilleri farklı Müslümanlar var. Bu durumda herkesin ayrı camisi mi olacak? Konunun sizin söylediğinizle bir ilgisi yoktur. Cami ve cemaatte istenirse orijinal Kur'an metni okunabilir. Cami ve cemaat için bizim önerimiz de budur. Çünkü cami ve cemaatte namaz kıldıran kişi orijinal metni okuyacak yeterliliktedir. Ancak bireysel ibadette durum böyle değildir. Her insan Arapça bilmez, bilmek zorunda değildir. O halde herkes kendi diliyle ibadet edebilmelidir. Bu konu Yeniden Yapılanmak adlı kitabımızın ana dilde ibadet bölümünde genişçe incelenmiştir. 23. Namazın toplu şekli Kur'an'da verilmiyor. Parça parça veriliyor. Nedenini açıklar mısınız? Hazreti Peygamber o sözünü ettiğiniz parçaları tesbih, hamd, dua, rükû, secde ve vesaire birleştirerek bugünkü şekliyle namazı göstermiştir. Namaz toplayıcı bir ibadettir. Kur'an'ın insandan istediği tüm niyaz ve tesbih faaliyetlerini mükemmel bir biçimde birleştirip bizim yararlanmamızı hazır hale getirmiştir. 24. Rükû ve secdede söylenen sözler: Sübhane Rabbiyal Azim, Sübhane Rabbiyal Ala. O büyük Rabbimi tesbih ederim, o yüce Rabbimi tesbih ederim, bağlayıcı mıdır? Yerlerine başka niyaz sözleri söylenebilir. Rükû ve secde sırasında söylenen o sözler bağlayıcı değildir. Hatta onları hiç söylemeseniz de namazınız geçerlidir. Yerine başka bir şey söyleseniz de olur. Örneğin, onlar yerine kendi dilinizde Allah'ımı tesbih ederim veya Allah'ım seni tesbih ederim veya sadece Allah deseniz yine de olur. Önemli olan Allah'ı anmaya yönelik bir düşünce ve söz faaliyetinin içinde olmaktır. Namazın esası budur. Cenab-ı Hak namazın ne için kılındığını anlatırken aynen şöyle buyuruyor: "Namazı beni anmak için kıl." Taha Suresi 14. 25. Kur'an'da 3 vakit namaz ifade edilmişken Peygamberimiz neden 5 vakit kılmıştır? 5 vakit kılmış, yani bir miktar sevap namaz eklemiştir. Bunlara sünneti müekkede, yani pekiştirilmiş sünnetler denir. Müslümanların namazları işte bu müekket sünnetlerle birlikte 5 vakittir. Peygamberimiz genelde 5 vakitte kılmış ama çoğunlukla namazlarını 3 vakitte toplamıştır. 26. Kur'an'da namazın kazasından bahis olmadığına göre vakti geçmiş namazların kılınmasının bir anlamı yoktur diyebilir miyiz? Hayır, faydası yoktur diyemeyiz. Sevap namazı olarak faydası ve anlamı vardır. 27. Namaz için düzen ve disiplin eskiden gerekliydi, şimdi gereksizdir diyenler günah işler mi? Namaz için bu tür şeyler söylemek temelden yanlış ve günahtır. 28. Kur'an'dan anlayabileceğimiz şekliyle namaz geçerli midir? Kur'an'dan anladığımız şekliyle kılınan namaz geçerlidir ve Hazreti Peygamber de esasında bu namazı kılmış ve göstermiştir. Bunun dışındakiler geleneğin eklemesidir. Namaz konusunda Kur'an'da yer almayan uygulamalar olsa da olur, olmasa da türünden ayrıntılardır. Kişinin duasına, Allah ile içsel ilişkisine, birilerinin müdahalesi cümlesindendir. Onları terk etmek onlara uymaktan daha sevaptır. 29. Hazreti İbrahim döneminde namaz vakti var mıydı? Kur'an'da namaz anlamında kullanılan salat, dua etmektir. Salatın eski peygamberlerin hayatında nasıl uygulandığını bilmiyoruz. Bu önemli de değildir. Önemli olan hiçbir dinin salatsız yani duasız olmayacağıdır. Biz Müslümanların salatı ideal şekliyle peygamberimiz tarafından uygulanmış ve bize gösterilmiştir. 30. Seferi namaz insanların ulaşım sırasında yorulmadığı günümüz şartlarında da kılınabilir mi? Yolculuğa çıkan sefer halinin tüm imkanlarından yararlanır. İslam bu konuda kolay yolculuk, zor yolculuk diye bir ayrıma girmemiştir. Esasında yolculukların tümü bir biçimde zorluk arz eder. Biri bir noktadan, öteki öteki noktadan. Kesin olan şu ki, her yolculuk şöyle veya böyle metabolizma üzerinde etki yapar. Dinin önemsediği de işte budur. 31. Peygamberimiz Kur'an'da 3 vakit olan namazı sevap olsun diye 5 vakit olarak kıldıysa, o zaman fazladan kılınan 2 vakitteki namazları farz olarak kabul etmek doğru mudur? Bu fazla olan 2 vakit hangileridir? Sabah namazı, Salatul Fecr, günün ortasında kılınan bir namaz, Salatul Vüsta ve gün batışından sonra kılınan bir namaz, Salatul İşa, Kur'an'da adlarıyla gösterilmiştir. 5 vakit kılmak ise Peygamberimizin müekket, pekiştirilmiş diye anılan sünneti cümlesindendir. Günün ortasında ve gün batışından sonra kılınan namaza değişik adlar verilmiş olması bu gerçeği değiştirmez. 32. Ayakları çıplak olarak da mesh edebileceğimizi gösteren ayet hangisidir? Bu ayet Maide suresi 6. ayettir. Ayakları mesinden söz etmektedir. Çıplak veya giyinik kaydı yoktur. O kayıtlar sonradan eklenmiştir. 33. İbadetlerimi Türkçe yapmak, namazlarımı Türkçe okuyarak kılmak istiyorum. Ancak ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Kendinizi zora sokmayın. Kur'an'ın 100'e yakın dua ayetinden bir veya birkaçının Türkçe çevirisini okuyarak namazlarınızı kılabilirsiniz. Ve böyle yapmanız namazın ruhuna en uygun olur. 34. Kaza namazı yok ise bizler de çalışıyorsak namazımızı nasıl kılacağız? Cem imkanından yararlanıp öğle ile ikindiyi, akşam ile de yatsıyı birleştirerek kılın. O da çözüm getirmiyorsa hayatınızda yeni düzenlemeler yapın. Bunların hiçbirinden sonuç alamıyorsanız vakit buldukça namaz kılın. Sizin kıldığınız namaza mutlaka bir ad koymanız şart değildir. Allah'a ibadetin bir patentinin, çetelesinin, birilerince tasdiklenmiş bir adının olması gerekmiyor. Vakit buldukça Allah'a ibadet eder, eksikleriniz için ondan af dilersiniz. Allah yaptığınız ibadetlerin hangi ad ve kodla nereye gireceğini sizden iyi bilir. Kendinizi geleneksel fıkhın, entelektüel oyunlarla dolu, çeteleci, hesapçı mantığından kurtarıp Kur'an'ın tanrısal alemine yükselin. 35. Kur'an'ı Allah'ın indirdiği sıraya göre okumamak bizim zararımıza olmuyor mu? Zarar sözcüğünü kullanmak doğru olmaz. Çünkü surelerin tertibi değişse de nihayet okunan Kur'an'dır. Ancak surelerin iniş sırasına göre okunmamasının hiçbir kayıp yaratmayacağı da söylenemez. Bir kere o tanrısal sıralama buyrukların insana veriliş sırasını göstermesi bakımından son derece önemli incelikler taşımaktadır. İkincisi, iniş sırasıyla okuma insan yaratılışına göre buyruk getirip bilgi veren Kur'an'la insanın kucaklaşmasında rahatlık sağlar. Şunu göz ardı edemeyiz. İnsandaki fitri kod sistemi ile Kur'an arasındaki uyum, iniş sırasına göre okuma halinde daha rahat sağlanır ve daha iyi sonuçlar verir. Özetlersek, geleneksel sıralama binaya bizi bacadan sokmaktadır. Oysaki makbul olan binaya kapıdan girmektir. Ancak bacadan girmek de sonuçta girmektir. Sadece zorluk ve zahmetle girmektir. 36. Rükûnun uyguladığımız şekilde olduğuna ilişkin kuransal kanıtımız var mıdır? Önce şu temel gerçeği bilelim. Kur'an kullandığı sözcükleri dil içindeki anlamlarında kullanır. Bu anlamlardan sadece birini veya birkaçını esas aldığında bunu bize gösterecek beyanlarda bulunur. Kullandığı sözcük dilde tam açıklıkla bilinmiyorsa o zaman bu sözcükle neyi kastettiğini bizzat kendisi açıklar. Kur'an kullandığı sözcükleri asla ortada bırakmaz. Rükû ve secde konusunda da gerçek budur. Yani biz rükûnun Arap dilindeki karşılığını bulduğumuzda rükûnun tanımı da ortaya çıkmış olur. Kur'an bu sözcükleri kullanırken onların Arap dili ve Arap toplumundaki algılanış biçimlerine müdahale etmemiştir. Bu demektir ki onları o dili konuşan kitlelerin bildiği ve anladığı anlamda kullanmıştır. Peygamberimizin rükû ve secdeyi uygulama şeklinin bize yardımını da unutmamalıyız. Bu temel bilgiler ışığında rükûnun Kur'an dili sözlüklerindeki anlamına baktığımızda şunu görüyoruz. Rükû eğilmek anlamındadır. Secde ise saygı ve kutsama kastıyla eğilmektir. Bakınız, Ragıp el-İsfahani müfredat rükû ve secde maddeleri. Bunun içindir ki secdedeki eğilme rükûdan daha fazladır. Bu bizi şu noktaya götürür. Namazda rükû ile secdedeki eğilme bir miktar farklı olmalıdır. Yani secdedeki eğilmeyi biraz daha fazla yapmak gerekir. Bu fark korunduğunda secdenin yerden biraz yukarıda olması hiçbir sakınca yaratmaz. Önemli olan secdedeki eğilmenin rükûdan biraz daha fazla olmasıdır. 37. Bir kadın olarak başımı örtmeden namaz kılabilir miyim? Abdest uzuvları örtülmeye tabi değildir. Böyle olunca namaz kılarken onların örtülmesi şart olmaz. Yani başınızı örtmeden de namaz kılabilirsiniz. 38. Bir insan içki içerse kıldığı namaz kabul olur mu? Alkol ve tüm uyuşturucular haramdır. Ancak içki içen kişi namaz sırasında sarhoş değilse namazı geçerlidir. 39. Namazda kıyam sırasında eller neden kadınlarda göğüs üstünde, erkeklerde göbek üstüne bağlanır? Bu bağlama şekli dinin bir emri değildir. Geleneğin bir uygulamasıdır. Diğer uygulamalarda olduğu gibi burada da kadınlara bir kısıntı getirilmiştir. İşin esası şudur. Kıyamda her mümin ellerini istediği yerde birleştirir. Kadın erkek ayrımı yoktur. Hatta kıyamda elleri bağlamak diye bir farz yoktur. Geleneğin hak mezhep diye andığı dört mezhep içinde kıyamda elleri bağlamayı yasaklayıp aşağı salıvermeyi esas alanı bile vardır. 40. Kur'an'a göre seferi namaz kılmanın hükmü nedir? Fıkıh dilinde sefer yolculuk demektir. Yolculuk halinde namazların iki rekat kılınması Hazreti Peygamber'in tartışmasız uygulamasıdır. Mesafe ve gün kayıtları sonradan eklenmiştir. O halde yolculuğa çıkan kişi namazlarını sadece iki rekat olarak kılar. Akşam namazı herhalde üç rekat olarak kılınır. 41. Namazın kıyamında Fatiha'yı okumaya geçmeden önce Kur'an'dan bir parça olmayan Sübhaneke duasını okumanın anlamı ve amacı nedir? Neden böyle bir dua Kur'an'ın önüne alınmaktadır? Kıyamda iftitah tekbirinin hemen ardından ayaktayken Sübhaneke duasını okumak bir gelenektir. İşin esasına inersek Fatiha'nın yani Kur'an ayetlerinin önüne herhangi bir insan kelamını almak namazın ve tevhid ilkelerinin ruhuna aykırıdır. Nitekim bunun böyle olduğu dört mezhep içinde de fark edilmiş ve örneğin Malikiler Fatiha'dan önce Sübhaneke okumayı mekruh, çirkin saymışlardır. Ben şahsen İftitah tekbirinden sonra doğrudan Fatiha suresini okuyor. Sübhaneke'yi tamamen devre dışı tutuyorum. Allah'ın öğrettiği dualar varken insanların düzenlediği duaları neden okuyayım? 42. Vitir namazında 3. rekatta rükûya gitmeden önce niye tekbir alınır? Kısa cevabı şudur. Peygamberimiz vitiri o şekilde kıldığı için anılan tekbiri almak sünnettir. Allah dışındaki her şeyi arkaya attığınızın sembolik bir ifadesi olabilir. O tekbir alınmadan kılmak da mümkündür. Esasen vitir farz bir namaz olmadığı için normal namaz formu içinde istediğiniz rekat sayısında kılınabilir. 43. Namaz kılınırken kısık sesli müzik dinlenebilir mi? Müzik dinlenerek namaz kılınmaz. 44. Namazı dosdoğru kılmak ne demektir? Namazı yakalanabilecek en ileri huşu ve arınmışlık içinde kılmak demektir. Sadece bedenin namaz kurallarının uyması, gerçek bir namazın doğması için yetmez. Kur'an namazın insanı kötülük ve pisliklerden uzak tutacağını bildirmektedir. Ankebut 45. Buna dayanarak diyebiliriz ki, namazı dosdoğru kılmak, beklenen bu arınmışlık ve temizliği elde etmede en büyük desteği sağlar. Hatta Hazreti Peygamber'in şunu söylediği kaydedilmektedir ki, Ankebut suresi 45'in bir açıklaması gibidir. Allah'a itaati olmayanın namazı da olmaz. İç ve dış kötülüklerden arınmış kişi ise namazı yerine getirmiş olur. Abdullah bin Mübarek, Kitabuz Zühd 290. Ahlaksal ve bedensel temizlikten yoksun insanların yatıp kalkmalarını namaz saymak, namazın bir aldatma, bir riya aracı yapılmasına imkan hazırlamak olur ki bunun sonucu gizli şirke bulaşmaktır. Nitekim Kur'an dinin yalanlanmasıyla eş anlamlı gördüğü riyayı anlatırken namazı örnek vermiş ve riya ile namaz kılanları gaflet içinde namaz kılanlar olarak tanıtmıştır. Bu tanıtıma bakarak namazı dosdoğru kılmayı namazı gaflet içinde kılmamak olarak da anlayabiliriz. 45. Kur'an'a göre namaz vakitleri hangileridir? Kur'an'da kılmakla yükümlü tutulduğumuz namaz 3 vakit olarak gösterilmiş ve adları verilmiştir. Gün doğuşundan önce kılınan namaz yani fecir namazı, salatül fecr, orta namaz, es-salatül vüsta, gün batımından sonra kılınan namaz, salatül işa, Peygamberimiz bu 3 vakti müekket sünnet, pekiştirilmiş kesin sünnet olarak 2 namaz daha ekleyerek kılmıştır. Ancak günlük namazlarını çoğunlukla 3 vakitte toplamış, yani cem etmiştir. Cem yapıldığında öğlen ile ikindi, bunlardan birinin vaktinde sıra bozulmadan birbiri ardınca kılınır. Akşam ve yatsı da yine bunlardan birinin vaktinde, yine sıra bozulmadan birbiri ardınca dua edilir. Bu şekilde kılmak da 5 vakit kılmaktır. Ancak Peygamberimizin sağladığı bir ruhsattan yararlanmak söz konusu olmaktadır. Bu demektir ki günde 5 vakit namaz kılan bir mümin ibadetini Peygamberimizin pekiştirilmiş sünnetlerini de yerine getirmiş olarak yapmış olur. 46. Sadece farzları kılmak Hazreti Peygamber'e saygısızlık olur mu? Önce şunu bilmeliyiz. Namaz yalnız ve yalnız Allah için kılınır. Peygamber için namaz tabiri bile küfürdür.